geldik hacca. Haccın iki hedefi vardır ki bunlardan birine ulaşmak zorunludur. 1. Yaşamının Arafat'ta bulunduğun o ana kadar ruhuna yüklenmiş tüm günahlarından arınarak sıfırlanmak. 2. Marifi billah ile hallenmek suretiyle Allah ismiyle işaret edilen ilmiyle alemlerini ve düzenini seyretmek. Hac konusunda öncelikle şunu belirtelim. Hac günü belirli bir süre Arafat'ta bulunup geçmiş günahlarına tövbe eden kişi, kul hakkı da dahil olmak üzere o ana kadar ki bütün günahlarından kurtulur. Hac, İslam dini şartları arasında herkese son derece yararlı bir çalışmadır. Zira yaşamı boyunca kişinin bilerek veya bilmeyerek yanlışlardan yaptığı beyninde oluşan ve günah adı verilen tüm negatif yük eksiksiz onun dalga bedenine yani ruhuna yüklenmiştir. Ruhundaki bu negatif yükün getirdiği ağırlık yüzünden de cehennem denilen ortamda battıkça batacaktır. İşte başına gelecek olan bu felaketten kişinin kendini tümüyle kurtarabilmesi, ruhuna yüklenen negatif yükün tamamıyla sıfırlanması, silinmesi haçta mümkün olur. O ana kadar ruhuna yüklenmiş olan tüm günah adı verilen negatif yükleri silinir ve anasından doğduğu günkü kadar günahsız olarak geri döner. Ve gene Resulullah Aleyhisselam'ın açıklamasına göre acaba benim günahlarım affoldu mu diye şüpheye düşerse yeryüzündeki en büyük günahkar olur. Kabe niçin Mekke'dedir? Arafat'ta ne sır vardır ki orada toplanılmaktadır? Evet, hac olayındaki iki büyük sır. Hac olayının altında yatan sır gerçekten hafsalıların kolay kolay alabileceği bir şey değildir. Haccın bir kişi için ne kadar önemli ve değerli bir ibadet, bir eylem olduğuna geçmeden önce bu konudaki Resulullah Aleyhisselam'ın üç ana noktaya işaret eden buyruklarından söz edelim. Resulullah şöyle buyurdu diyor Hazreti Ali, keremallahu veçe. Beytullah'a ulaştıracak azık ve binek hayvanına malik olup da haccetmeyen kişinin Yahudi veya Hristiyan olarak ölmesinin kendince ne önemi vardır? İşte Allah kitabında şöyle diyor. İnsanlar üzerinde Allah'ın hakkı yoluna gücü yetene Beytullah'ı haccetmektir. Ali İmran 97. İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Birisi geldi Resulullah'a sordu. Haccı farz kılan nedir ya Resulallah? Resulullah buyurdu. Azık ve binektir. 3. Umre kendisiyle öbür umre arasındaki zaman içinde işlenen günahlara kefarettir. Haccı mebrurun cennetten başka karşılığı yoktur. Ebu Hureyre'den geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim şu beyte gelir, kadına yaklaşmaz, fısk işlemezse o kimse anasından doğduğu günkü gibi döner. Resulullah Arafat'ta vakfe halindeyken ben onun yanında hazır bulundum. O esnada Necid halkından birkaç kişi onun yanına gelerek sordu. Ya Resulallah, hac nasıldı bir şeydir? Resulullah buyurdu ki hac Arafat'tır. Kim Cem gecesi sabah namazından önce gelirse hacı tamamlar. Mina günleri üçtür. Artık kim iki günde acele ederse onun üzerinde de bir günah yoktur. Kim de gecikir ise ona da günah yoktur. Sonra bunun arkasından bir adam yolladı ve bu hükümleri yüksek sesle halka duyurdu. İbn-i Mace, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai. Abbas bin Mirsat radıyallahu anh şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için Arife günü akşamı Arafat'ta mağfiret duasına bulundu. Ona şöyle cevap verildi. Zalim müstesna onları bağışlarım. Çünkü ben mazlumun hakkını zalimden şüphesiz ki alırım. Peygamber, ey Rabbim, eğer dilersen mazluma cennetten verir ve zalimi bağışlarsın diye dua etti. Fakat o akşam bu duası kabul olunmadı. Sonra Resul-i Ekrem Müzdelife'de sabahlayınca anılan duayı tekrarladı ve duası kabul olundu. Onun üzerine Ebu Bekir ve Ömer gelerek anam babam sana feda olsun ya Resulallah, bu saatte gülmezdin, seni güldüren şey nedir, Allah seni sevindirsin dediler. Resul-i Ekrem, Allah düşmanı iblis, Allah Azze ve Celle'nin benim duamı kabul edip ümmetimin bağışladığını bilince toprağı alıp başına dökmeye ve mahvoldum, helak oldum diye bağırmaya başladı. Gördüğüm onun bu sabırsızlığı ve üzüntüsü beni güldürdü. İbn-i Mace. Evet, hac konusundaki bazı Resulullah açıklamaları böyle. Şimdi olayın bilimsel izah yönüne geçelim. Hac Arafat'tır işareti meselenin ana kilit noktasıdır. Zira Beytullah yani Kabe-i Muazzama yılın her vaktinde ziyaret edilebilir ki buna umre denilir. Bundan elde edilen ecir sevap çok büyüktür ancak hac gibi olmaz. Niçin? Hacda ne gibi bir sır yatmaktadır ki Resulullah'ı gidecek binik ve azığı olup da gitmeyen Yahudi ve Hristiyan gibi ölür manasına gelen son derece ağır uyarıyı yapmak mecburiyetinde bırakmıştır. Ev, bark, araba al, çocuğunu, torununu büyüt, kızını gelin et, yaşlan, dünyadan elini eteğini çek, ondan sonra da hacıya gidersin şeklinde halkın son derece cahilane şartlanması yanlışlığı vurgulanıp çok büyük bir gerçeği fark ettirmeye çalışılıyor burada bize Resulullah. Hacca gidecek bir bineği ve azığı temin ettiğin anda senin üzerine hac farz olmuştur. Bu yeterli imkandır. Buna rağmen gitmezsen ve gitmeden ölürsen Yahudi ya da Hristiyan gibi ölmüş olursun anlamına gelen son derece ağır ve önemli bir uyarı. Kabe ve Arafat'taki sırlar. Bizim müşahedemize göre Cenab-ı Hakk'ın bizde ishar etmiş olduğu ilme göre insan bedenini saran sinir sisteminde akmakta olan biyoelektrik gibi dünyanın yüzeyi altında da akan negatif ve pozitif radyasyon akımları kanalları mevcuttur. Şayet sizin kurmuş olduğunuz ev ya da iş yeri veya çiftlik negatif radyasyon akım kanallarından birisi üzerine isabet ederse o evde başınız hastalık ve sıkıntıdan kurtulmaz. İş yerinizde daima işler ters gider, çiftliğinizde kaza bela eksik olmaz, hayvanlarınız barınmaz vesaire. Aynı şekilde eviniz, iş yeriniz ya da çiftliğiniz pozitif radyasyon akım kanallarından biri üzerine isabet ederse bu defa da eviniz son derece huzurlu olur. Dışarıdan çoğu zaman evinize kaçarsınız, iş yeriniz gayet verimli bereketli olur, çiftliğiniz hayvanlarınız da öyle. İşte bu anlattığımız akım kanallarına batıda özellikle İngiltere'de ley hatları deniliyor. Negatif olanlarına da kara akım hatları tabiri kullanılıyor. Burada bir önemli noktaya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dalgalara pozitif veya negatif tabirlerini kullanmamız bize göredir. Bize yarar sağlaması itibariyle pozitif, bize yarar sağlamaması itibariyle de negatif deyimini kullanmaktayız. Oysa bu dalgaların kendi yönünden bir negatiflik ya da pozitiflik gibi bir ayrıcalıkları yoktur. Yalnızca pek çok yüksek frekanslı dalgalardan daha düşük frekanslı dalgalara kadar uzanan dalga türleridir. Biz Kudüs, Medine ve Mekke'deki alanların yaydıkları yüksek frekanslı dalgalara pozitif demişiz. Esasen bu dalgalara din tasavvuf lisanında da cemal veya celal nurları ismi verilmiştir. Bize göre pozitif olarak nitelenen ışınımın nispeten daha düşük frekanslı olanlarına cemal nuru, daha yüksek frekanslı olanlarına da celal nuru denilir. Ancak dikkat edile ki burada anlatılan bize çok yararlı olan bu cemal ve celal nurları ile mutlak cemal ve celal nurları arasındaki fark sanki kibrit ateşi ile güneş arasındaki fark gibidir gözden kaçmaya. İnsanların dahi celalli ya da cemali diye tanımlanması beyinlerinin yaydığı bu dalgalar dolayısıyladır. Yani kiminin beyninin yaydığı dalgaların frekansı kimine göre daha çok yüksektir. Biz onlara celalli bir kişiliği var deriz. İşte dünyanın bedeni içindeki pozitif enerji hatlarının kesişip sanki bir enerji santralı gibi yayın yaptığı en önemli merkez Mekke'de bulunan Kabe-i Muazzama'nın altıdır ve bunun uzantısı da Arafat Dağı'nın altıdır. Keşif sahiplerinin keşif yoluyla gördüğü bu gerçeğe Seyyid Abdülaziz Eddebba da El-İbriz isimli eserinde değinmiş ve Kabe'den göğe yükselmekte olan bir nur sütunundan adı geçen eserinde bahsetmiştir. Bu noktadaki çok güçlü pozitif enerji dolayısıyla Harem-i Şerif'teki tüm insanların beyinleri öylesine etkilenip öylesine güçlü bir faaliyet içine girmektedirler ki bunu anlatabilmemiz mümkün değildir. Nitekim bu gerçek dolayısıyla Kabe çevresinde kılınan namaz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabe'de kılınan iki rekat namaz dünyanın başka mescitlerinde kılınan namazdan 100.000 defa daha sevaplıdır. Zira Kabe çevresinde yapılan her ibadet sırasında yer altından yayılan celal nurları yani çok yüksek frekanslı dalgalar dolayısıyla beyin kat be kat güçlü dalga üretimi yapmakta, hem bunu ruha güçlü olarak yüklenmekte hem de dışa dönük bir biçimde yayınlamaktadır. Gene bir başka hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Başka yerlerde sadece fiillerinizden mesulsünüz, Kabe'de ise düşüncelerinizden de mesul olursunuz buyurmuştur. Bunun da gene sebebi beynin aldığı güçlü enerji dolayısıyla düşünceleri dahi fiil düzeyindeki bir güçte ruha yüklemesindendir beynin. Ancak burada bize göre bir başka gerçeğe de dikkatinizi çekmek isterim. Beytullah altında olup çevresini de etkileyen bu alan en fazla yaklaşık 30-40 metrelik bir yarıçaptır. Bunun dışı Resulullah Aleyhisselam'ın yaşadığı devirde evlerle kaplıydı. Bugün ise Ebu Cehil'in tuvalet yapılmış olan evinin çevresinde bile Kabe'de namaz kılıyoruz zannıyla namaz kılan sayısız insan görüyoruz. Gene bizim tespitlerimize göre Kabe çevresinin dışa yani çevreye yaygınlaştırılması yerine 30-40 metrelik çevresinde dönerek yükselen ve inen bir yürüyen yol yapılıp insanların burada yürürken 7 dönüşü yani bir tavafı tamamlamaları sağlanabilirdi. Bunun için de Kabe'nin duvarları yükseltilebilirdi. Beytullah'taki bu nuraniyetten istifade için tavafların özellikle bu mesafe içinde yapılması açıkladığımız gerekçe yönünden çok önemlidir bize göre. Beytullah altındaki bu enerji merkezinin yani nuraniyetin bir başka tezahürü de şudur. Mekke'ye gelip Kabe ziyaretinde bulunanların önemli bir kısmında birkaç gün içinde değişiklikler görülmeye başlanır beraber oldukları arkadaşlar tarafından. Bu insanların kimi son derece hırçın, haşin, bencil, hükmedici bir kişilik ortaya koymaya başlar, kimi de son derece munis, hoşgörülü, sevecen, yardımsever bir hal alır. Kimi çarşı pazar saldırır, kimi de Beytullah'tan dışarıya adım atmak istemez. Kişilerdeki bu değişikliğin sebebi bizim tespitlerimize göre gene şudur. Kabe'nin altındaki enerji merkezinden oldukça yüksek frekanslı bir dalga yayılmaktadır. Celal nurları diye isimlenen bu nurlar hem insanlarda şiddet ve celal hali oluşturmakta hem de insanlardaki o ana kadar açığa çıkmamış özelliklerin ikincil kişiliklerin beyinde dışa vurmasına yol açmaktadır. Oraya gitmeden önce normal kendi halinde yaşayan bir kısım insanların oradan döndükten sonra hiç de o güzelliklere uymayan bir yaşam biçimini içine girmesi, hatta dini değerleri bir yana bırakarak beşeriyetin doğal gereklerine ve sonuçlarına göre yaşam sürdürmeye başlaması, işte beyni etkileyen bu yüksek radyasyon dolayısıyladır. Bu yüksek frekanslı dalgalar onun ikincil menfi kişiliğini oluşturan merkezleri güçlendirerek günlük yaşamının bu doğrultuda açığa çıkmasına sebep olur. Nasıl ki bir balon sönükken üzerinde defolar belli olmaz fakat şişirilince ortaya çıkarsa. Aynı şekilde oradaki yüksek frekanslı dalgaların beyin faaliyetini arttırması dolayısıyla da herkesin ikincil özellikleri orada ortaya çıkmaktadır. Ve böylece çok iyi tanıdığınızı sandığınız yakınınızın orada iç yüzünü görmeye başlarsınız. Bu çok yüksek enerji dolayısıyladır ki Mekke'de insanlar çok celalli saatler yaşarlar ve olaylarla karşılaşırlar. Oraya gidenlerin de bildiği üzere Mekke halkı genelde sert, hırçın ve celalli insanlardır. Bunun sebebi bizim tespitlerimize göre Kabe altındaki çok yüksek frekanslı dalgalardan yani radyasyondan ya da mecazi anlatımla celal nurlarının tesirlerinden ileri gelir. Misal vermek gerekirse Anadolu'nun herhangi bir yerine göre Kabe'nin altından yayılan dalgalar 100 bin defa daha yüksek frekanslı yani kuvvetli dalgalardır ki işte bu yüzden Kabe'de kılınan namaz başka yerlerde kılınan namazdan 100 bin defa daha sevaplıdır ve de Kabe'de düşündüklerinizden mesul olursunuz. İşte bu yüksek frekanslı ışınım yani celal nurları o dalgalarla haşır neşir olarak büyüyen insanların bahsi geçen özelliklere sahip olması sonucunu getirir. Gene bizim müşahedemize göre Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın nübüvvet görevinin başlamasından hicretine kadar geçen yaklaşık 13 yıllık evresinde Mekke'de kendisine inananların sayısının 40-50'ye ulaşabilmesinin nedenlerinden önde gelen bir sebep de bu husustur. Mekke'deki bu yüksek frekanslı dalgalar genel istidat ve kabiliyet ile programlanmış insanlarda konuya karşı bir direnç oluşturmuş ve bu yüzden de onun getirdiklerini inkar etmişlerdir. Medine'de ise Kabe'dekine göre bir hayli düşük frekanslı dalgalar yani cemal nurları mevcut olduğu için orada insanlar genellikle cemali bir yaşam geçirirler. Latif ilişkiler içinde olurlar. Medine'deki faaliyet sonucu müminlerin sayısı 10 sene sonunda 100 binlere ulaşmıştır. Medine ziyaretinin Mekke'den sonraya bırakılması kişilerin dönecekleri ortama uyum sağlamalar açısından da bir kolaylık sağlar. Mekke'den döndükten sonra 20 gün ile 1 ay arasında bulunulan yere uyum sağlanabilmesinin sebebi de gene bu yüksek radyasyonun beyinde tesirinin azalmasıyla ancak söz konusu olur. Gene Kabe-i Şerif altındaki bu radyasyonun beyinlere yüklediği güç dolayısıyla tavaf sırasında kabiliyetli beyin sahiplerinde çeşitli olağanüstü yaşamlar gerçekleşmektedir. Peki Kabe böylesine muazzam enerji merkezi ya da bir diğer ifadeyle nur kaynağıdır da hac niçin Arafat'ta olmaktadır? Hac niçin Arafat'tadır? Arafat'taki olay nedir? Kabe-i Muazzama'nın altında bulunan son derece güçlü müsbet radyasyon kanalının bir uzantısı da Arafat tepesinin altındaki ikinci bir düğümü meydana getirmektedir demiştik az evvel. İşte Arafat tepesi ve civarında toplanan yüz binlere milyonlarca insan yerden aldıkları son derece güçlü radyasyon ile beyinlerinden tek bir manada yayın yapmaktadırlar. Vakfe denen olay insanların bu tek mana üzere toplu yönlendirilmiş dalga yayınına yönelişleridir. Allah'ım bizi affet. Yüz binlerle milyonlarca insan beyni sanki lazer ışını gibi tek bir anlamdaki dalga boyundan yayın yapmakta ve bu dalga boyundan oluşan dev bir manyetik bulut tüm Arafat bölgesini kaplamaktadır. Şimdi hemen hatırlamaya çalışın. Üzerine herhangi bir görüntü çekilmiş video bandını çalışırken video cihazının üzerinde unutursanız ne olur? Video cihazının yaydığı manyetik alan bandın üzerindeki kaydı siler. İsterseniz siz buna görünmeyen eller bandı siler de diyebilirsiniz. Evet, işte misal yolu anlatmaya çalıştığım gibi siz orada Allah'ım geçmiş günahlarımdan dolayı beni affet diye düşündüğünüz anda hem bu tür bir dalga oluşturmuşsunuzdur hem de beyninizin bu manadaki dalgalara açılmasını sağlamışsınızdır. Ve açılan bu kanaldan o güçlü manyetik alan bir anda beyninizi etkiler ve o ana kadar ruhunuza negatif yüklenmiş olan beyniniz tarafından kaydedilmiş tüm yazılımlar siliniverir. Ve siz anadan doğmuşçasına günahsız olarak o ana kadar ruhunuza yüklenmiş olan tüm negatif yüklerden arınmış bir şekilde Arafat'tan dönersiniz günahsız olarak. İşte Resulullah da buyuruyor ki Arafat'tan dönüp de acaba benim günahlarım affoldu mu diyen kişi en büyük günahkardır. Çünkü olay böylesine kesin bir olaydır. Allah günahlarından arındırmayı murad ettiği kuluna nasip eder oraya gitmeyi ve orada da böyle bir sistem içinde arınmayı bahşeder.